güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakanlar gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Sefa Aktan ve ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak fark et, düşün, hisset, yaşa köşemiz var. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar telefon konuğumuz olacak ve bugün duygu dünyamıza kısa bir yolculuk yapacağız. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde atalardan yadigar köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız telefon konuğumuz olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, edebiyat ve şiir mirasımıza pek çok eser bırakan 20. yüzyılın en büyük şairlerinden Yahya Kemal Beyatlı'yı vefatının 63. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle anıyoruz. Değerli hocamız da bugün şair Yahya Kemal'in hayatını ve eserlerini konuşacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programa sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Teselli ver kırılan gururuma, bir tebessüm et, unutursun zamanla. Yine dalmışım aynada yüzüm ağlar, yine dalmışım elimde fotoğraflar. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Her nefesim, her anım sanadır canım. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Her nefesim, her anım sanadır canım. Teselli ver kırılan gururuma, bir tebessüm et, unutursun zamanla. Yine dalmışım aynada yüzüm ağlar, yine dalmışım, elimde fotoğraflar. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Her nefesim, her anım sanadır canım. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Her nefesim, her anım sanadır canım. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Her nefesim, her anım sanadır canım. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Her nefesim, her anım sanadır canım.
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Fark et, düşün, hisset, yaşa köşemizde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar telefon konuğumuz. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli hocamızla duygularımızı konuşacağız. Çoğu zaman yönetmeyi bazen başaramadığımız, bazen başardığımız ama her seferinde bizi bir şekilde olumlu ya da olumsuz etkileyen duygular. Bakalım gerçekten bizi ne kadar etkiliyor? Sadece bizi değil elbette dış dünyamızı ne kadar etkiliyor? Bugün hocamıza bu soruları yönelteceğiz. Hocam, biraz şu duyguları tanıyarak başlayalım mı? Temel duygularımız var. Nedir bu duygular? Nasıl anlatırsınız?
Duygunun tanımı oldukça zor çünkü yaşadığımız bir şey ve evet, deneyimle ve yaşantıyla ne olduğunu bildiğimiz şeyleri söze dökerek tanımlamakta zorluk çekiyoruz. Ama evet, kabaca şöyle diyebiliriz: dış dünyaya veya iç dünyamızdaki olaylara tepki olarak bizde ortaya çıkan ve kendine özgü bir ruhsal yaşantı. Bu ruhsal yaşantının içinde hissettiğimiz işte bir boyut var, bedensel bir takım belirtiler var, ona eşlik eden bir takım düşünceler var ve duygu dediğimiz öznel bir yaşantı var. Yani duygu aslında tek bileşenli değil, bedensel, fizyolojik, düşünce hep birlikte bir paket gibi ortaya çıkıyor. Hatta davranış da bu paketin içinde yer alıyor. Yani belli bir uyaran oluyor. Dış dünya derken işte dışarıda olup biten bir şey, duyduğumuz bir şey ya da iç dünyamızda bir ağrı, sızı veya aklımıza gelen bir düşünce ve ona tepki olarak bedensel olarak, zihinsel olarak hissettiğimiz bir yaşantı ve daha çok da hani sinir sistemimizle bağlantılı, tabii ki beynimizle bağlantılı duygusal tepkiler. Evet.
Hocam peki, şimdi, özür dilerim sözünüzü kestim, öznel bir şeyden bahsettiniz. Yani bu evet, her kişiye göre değişiyor mu o zaman, yoksa çoğu kişide aynı olan duygular da var mı?
Şimdi aslında bütün insanlar belli duyguları yaşıyor. Bu açıdan hepimiz ortağız. İşte temel duygular dediğimiz duygular var. Hani bunların sayısını çoğaltanlar var, azaltanlar var ama hep herkesin üzerinde ittifak ettiği 5 tane temel duygumuz var. Kızgınlık, korku, mutluluk, üzüntü ve tiksinme. Şimdi bunlar her insanda var. Hatta bebeklerde doğuştan itibaren var olduğunu biliyoruz. Yani bebeklerin de yüz ifadelerinden verdikleri tepkilerden hani bu temel duyguların doğuştan itibaren var olduğunu biliyoruz. Ayrıyeten kültürler arası yani işte Afrika'da, Asya'da hani bütün insanlarda ortak olduğunu biliyoruz. Fakat her bir duygunun nasıl yaşandığı ayrıca da kişiye özel. Yani şunu demek istiyorum. Mesela bir kaybımız olduğunda hepimiz üzülürüz. Ama bu üzüntü yaşantısı her insanda kendine özgü nitelikler, farklar, yoğunluklar, renkler taşır. Hem ortak hem öznel diye adlandırabiliriz. Yani acı bir duyum, fiziki bir duyum bir yerimiz kesildiğinde hepimizin canı acır. Ama o acı duyusunu her birimiz farklı bir şekilde yaşıyor.
Ağrı eşiği yüksek derler değil mi bazıları için? Kimisi daha az hisseder sanki, kimisi daha çok.
Çok güzel ifade ettiniz. Hani her birimizin nasıl ki mesela görme duyumuz var, bir şeyleri görüyoruz, duyuyoruz ama hepimizin görme duyma keskinliği birbirinden farklı. Aynen onun gibi.
Evet. Peki hocam şimdi kültürel olarak da farklılıklar olduğundan bahsettiniz. İnsan olarak da bizim tabii karakter olarak da farklılıklarımız var. Mesela biz şu anda Türkiye'de doğduk, büyüdük. Biz aynı karakterde olduğumuzu varsayalım. Diyelim başka bir ülkede doğup büyüseydik. O zaman bizim o duygularımıza, daha doğrusu dışarıdan gelen tepkilere vereceğimiz, etkilere vereceğimiz tepkiler farklı mı olurdu? Onu mu demeye çalışıyoruz?
Şöyle, temel duygular dediğim gibi bütün kültürlerde var. Fakat duyguların ifadesi, yoğunluğu, yaşanma şekli kültürden kültüre değişebiliyor. Örneğin hani sözcük olarak da mesela bizde diyelim utanç bir sözcükse mesela Almanca'da enteresan bir şekilde İşte insanların önünde zor duruma düşmeye başka bir sözcük kullanılıyor. Hani orada da hani bizim utanç dediğimiz şeyin farklı varyasyonları. Bazı kültürlerde öfkeyle ilgili sözcükler mesela çok fazla. Tabii bunlar o yaşantılardaki değişkenlikleri, varyasyonları tanımlıyor. Yani evet temel duygular aynı ama bunların hani ana renkler vardır, ara renkler vardır renk spektrumunda. Aynen o şekilde kültüre göre değişen farklılıklar var. Örneğin işte bu Tahiti dilinde mesela öfkenin değişik biçim ve tonlarını tanımlayan 46 farklı sözcük varken üzüntüyü anlatan bir tane sözcük bulunuyor. Bizim kültürümüzde üzüntüyü anlatan mesela sözcük sayısı tahminim çok daha fazladır. İşte keder, mutsuzluk, üzüntü, bunaltı vesaire gibi. Bunlar yani sadece ve sadece o sözcüklerin olmaması dille ilgili bir fakirlik veya zenginlikten çok belki de işte o insanların
yaşanmışlık değil mi?
Çeşitliliğini anlatıyor ya da o farklı duygu tonları yani insanların önünde işte sizi gösterip birileri küçük düşüşü bir şey yap söylediğinde yaşadığınız utançla ne bileyim bir işi başaramadığınızda yaşadığınız utanç arasında farklar var. İşte bazı kültürler o farkları da farklı sözcüklerle tanımlıyor. Tabii o farklılık duygu zenginliğini getiren bir şey. Yani duyguları ne kadar zengin tanımlıyorsak, ne kadar farkındaysak ruhsal açıdan da o kadar daha zengin oluruz aslında.
Evet, kimi zaman bir acı duyulan bir duyguya bir kişi hüngür hüngür ağlayarak tepki verirken hatta deriz ki çok soğukkanlı bak o kadar da sanki üzülmedi ama şöyle bir şey de var. Acaba o içine mi atıyordu diye düşünürüz. Hani dıştan yansıtamıyor da acaba içine mi atıyor? Yani demek ki biz bazı duyguları dışarıya gösteriyoruz. Bazı duyguları dışarıya göstermiyoruz ya da göstermemek için çaba sarf ediyoruz. Buradan o sonuç çıkar mı?
Evet. Aslında duygu çok önemli. Yani insanda duygu var olduğuna göre muhakkak bunun bir işlevi var. Ve eğer biz o duygularımızı işlevine uygun bir şekilde anlamaz ve kullanmazsak maalesef hem duygu görevini yapamadığı gibi hem de biz de zorluk çekeriz. Çünkü insanda var olan şey nasıl ki hani fiziksel organlarımız var ve bir işlevleri var. Ruhsal dünyamızda da algı, düşünce, duygu bunların muhakkak bir işlevi var ki, bir görevi var ki bizde vardır diye düşünmek lazım. Ve var olan şeyin, şöyle diyeyim, var olan bir şey, yani hissettiğimiz bir duyguyu, çünkü duyguyu diyelim iç veya dış dünyaya tepki olarak ortaya çıktı. Bu bizim kontrolümüzde olan bir şey değil. Kontrol edemediğimiz bir şey ortaya çıktığında bizim bunu baskılama ya da kontrolsüzce davranışa dökme, her iki strateji de problemli olabilir. Bunun yerine oturup bir belki hemen bir refleksif bir şey yapmadan önce o duyguyu anlamaya çalışmak daha yerinde bir, yani bizde bir de çünkü düşünce özelliğimiz var. İşte o düşünce özelliğiyle o duyguyu bir süzgeçten geçirmek.
Baskılıyor da belki, değil mi? Ya hep deriz ya, mesela bir kavga olur, iki kişi öfkesini kontrol edemez. Hele bir otur, hele bir düşünelim, daha sağlıklı karar verelim. Ondan sonra tepkini ver, evet, diye böyle bir sakinleştirip bir oturturuz, değil mi? O aşırı tepki veren tanıdığımızı, arkadaşımızı.
Şimdi duyguların belli, az önce söylemiştim, hani düşünce, davranış ve fizyolojik bedensel eşlik edenleri var. Yani belli duygular belli ortamları öngördüğü için bizi belli davranışlara yönlendirir. Hı-hı. Örneğin öfke işte bizi harekete, kendimizi savunmaya veya saldırıya yönlendirir. Davranış olarak da bu sefer risk alırız. Yani istemediğimiz, belki de normalde hiç söyleyemeyeceğimiz şeyleri söyleriz veya yaparız. Hani duygunun o doğal getirdiği akışla birlikte refleksif bir şekilde davrandığımızda kendimize ya da çevremize çok zarar verici şeyler yapabiliriz. Kaygı diyelim, işte kaygının daha çok yaptığı şey yine davranışsal olarak geri çekilme, risk almama, hatta doğal bazı şeyleri, tehlikesiz bazı şeyleri bile yapmaktan kaçınmaya yönlendirebilir. Evet. Ha, bir problem yaşamıyorsak, o duygusal tonu iyi ayarlıyorsak sorun değil, ama bu duygusal tonlarla ilgili eğer bir sorun yaşıyorsak o zaman durup işte üzerinde düşünmemiz gerek.
Duyguların işlevlerinden bahsettiniz değerli hocam. Evet. Biraz bu işlevleri açabilir miyiz? Ne gibi görevleri var vücudumuza, bize, topluma?
Tabii. Şimdi bir duyguyu hissettiğimizde onun dediğim gibi eşlik edenleri vardır. İşte bedensel, davranışsal ve her duygu aslında bir tür ortamı ya da çevreyi öngörüyor. Yani ortamı ya da çevreyi öngörüyor derken kastettiğim şey şu, diyelim korku duygusu yaşıyorsak, korku insanın tehdit, tehlike altında olduğu bir ortamı, çevreyi öngörür. Diyelim işte kızgınlık, saldırıya uğradığımızı, haklarımızın elinden alındığı bir çevreyi öngörür. Üzüntü, işte geriye dönmeyecek şekilde kayıplar yaşadığımız bir ortamı ya da kazanamayacağımız, yani ne yaparsak yapalım kazanamayacağımız bir ortamı öngörür. Ha, bu öngörüleri, yani duygunun işaret ettiği çevresel öngörülere de göre bizi harekete yönlendirir. Örneğin ne olursa olsun kaybedeceksek en uygun olan şey nedir? Bir şey yapmamaktır. En azından zarar görmezsiniz. Ne olursa olsun tehlike altındaysak ne yapmak uygundur? Kaçmak, saklanmak, geri çekilmek. İşte haklarımız elimizden alınıyorsa onları korumaya dönük davranışlar yapmak uygun olur. Ama hani temelde evet bu görevini yapıyor ama bu görevi her zaman iyi yapmayabilir, evet, duygular. O zaman işte problem yaşamaya başlarız. Çünkü nasıl ki hayattaki her görevli görevini dört dörtlük yapmıyor, yapamıyor. Duygularımız da bazen görevini yapamayabilir. Ama temelde iki işlevi var. Bir, biz ne istiyoruz bunu göstermek. İki, ne istemiyoruz bunu göstermek. Genelde istemediğimiz şeyleri önlemek bizim hayatımızı sürdürmemiz açısından daha önemli olduğu için o konuda çok fazla bir desteğe ihtiyacımız yok. Yani duyguların işaret ettiği istemediğimiz şeyleri fark etmekte çok bir problem yaşamıyoruz açıkçası. Beynimiz de belki o eğilimde olduğu için. Örneğin işte bir arkadaşımız bize istemediğimiz bir şey yaptı, işte sözünde durmadı, randevusuna gelmedi, söz verdiği bir şey yapmadı, işte öfkeleniyoruz. Nedir? Biz işte orada o kişinin sözünde durmamasının bizim haklarımıza saygı göstermemesine dönük bir öfkemiz oluyor. Ama duygunun tabii diğer ihmal edilen tarafı var. Genellikle ihmal ettiğimiz, fark etmediğimiz. Hı hı. Ne istiyoruz? Mesela saygı görmek istiyorum insanlar tarafından, değil mi? İnsanların verdiği sözü yerine getirmesini istiyorum. Sözüne sadık olmasını istiyorum. Bir de o tarafı var. O tarafı genelde ihmal ettiğimiz tarafı işte. Fark edemediğimiz tarafı.
O zaman bir duyguyu fark edebilir hale gelmek için önce onu tanımak mı gerekiyor? Çünkü duyguyu tanımadan fark edemeyiz. Sizin de hep kitabınızın baş cümlesi, evet, fark et.
Duygular zaten doğasında fark edilmek vardır. Yani üzüldüğümüzü, korktuğumuzu, kızdığımızı fark ederiz. Hani çünkü dediğim gibi bir işaret sistemi olduğu için, hani işaret sisteminde özelliği fark edilmektir. Evet. Mesela korkuyu alarma benzetebiliriz, o tür bir işaret. Alarmlar nasıldır mesela? Yüksek seslidir, dikkat çekicidir. Şimdi problem burada değil. Biz duyguyu genellikle dediğim gibi çok özel bazı rahatsızlıklar vardır. İşte bizim bir takım psikiyatride uğraştığımız, burada bir duygu körlüğü vardır. Ama hani ortalama insan gayet güzel duyguyu fark eder. Mesele o duyguyu fark ettikten sonra onun ne anlama geldiğini, duyguyu yani anlamak ve değerlendirme kısmında biz genelde sorun yaşıyoruz. Duyguyu daha çok bizim doğal olarak çaba sarf etmeksizin ilk önümüze çıkan o duygunun bize gösterdiği istemediğimiz şeyler. Örneğin işte bir başarısızlık yaşadık ve üzüntü duyuyoruz. O zaman neyin gayet iyi farkındayız? Başarısızlık yaşamak istemiyorum.
Evet.
Efendim bir diyelim sunum yaptık, işte kötü geçti, beğenilmedi, işte üzüldük, utandık, ne istiyoruz? İşte başarılı olmak istemiyoruz yine. Bunları gayet güzel fark ediyoruz. Ardından da tabii başarısızlıkla yaşadım, realite bu, gerçek bu. O zaman ne yapayım? Başarısızlık yaşamamak için garantili bir yol var. Hiçbir şey yapmazsanız, hiçbir girişimde bulunmazsanız, kaçınırsanız o zaman başarısızlığı da yok etmiş olursunuz. Böyle bir yola giriyoruz. Oysa ki o duygunun bir de öbür yüzü var. Öbür yüzü nedir? Başarılı olmak istiyorum. Öbür yüzü nedir? İşte insanlar tarafından takdir edilmek, beğenilmek istiyorum. İşte biz daha çok ruhsal bir sorun olduğunda bu daha eksik olan, zayıf olan, fark edilmeyen, anlaşılmayan duygunun işaret ettiği istek kısmını fark ettirmeye çalışıyoruz.
Çünkü işimize geliyor, daha kolay geliyor bize.
Daha kolay ve daha garantili.
Evet.
Fakat hayatımızı da daha küçültücü,
evet,
ve maalesef kaybetmeme veya zarar görmemeye dönük bir hayatta çok da mutlu, çok da iyi, verimli bir hayat olmuyor.
Olmuyor.
Ama dediğim gibi hani önceliğimiz kaybetmemek ve zarar görmemek en öncelikli. Bizim beyin yapımızda ve psikolojik eğilimimizde aslında o yönde.
Hı hı. Diğer yöne kendimizi nasıl kanalize edebiliriz bu noktada?
Evet, diğer yöne kanalize edebilmemiz için işte bizim o fark et kısmında üstünü çizdiğim o fark et, aslında duyguları fark etten çok duyguların işaret ettiği değer ve ideallerimizi, isteklerimizi fark etmek kısmı. Dolayısıyla birinci kısım, olumsuz bir duygu yaşadığımızda projektörü, peki ben burada ne istiyorum, ne olmasını istiyorum, ben nasıl olmak istiyorum, ortam nasıl olsun istiyorum, bu soruyu kendine sorması. Her olumsuz duyguda ben şu anda ne olsun istiyorum? Diyelim işte önümüze kırdı birisi trafikte, yolumuzu kesti, bizim şeridimize girdi, öfkelendik. Ben ne istiyorum? İnsanların trafikte birbirlerine saygılı olmasını, haklarına riayet etmesini istiyorum. Peki o zaman ne yapmam gerekir? Belki beklemem gerekir. Belki zamanı kollamam gerekir. Belki benim öyle yapmamam gerekir. Ama onun yerine ben de şöyle yaparsam, o kişinin önüne kırarsam ya da efendim camı açıp ona hakaret edersem o zaman ne oluyor? Peki ben insanların hani birbirlerine saygı göstermeni istiyorum. Peki saygı görmeye dönük ya da saygı gösteren bir davranış mı göstermiş oluyorum? Hayır. Onun yerine ne yapmak istiyorum? İşte odaklandığım şey şu oldu. Hani insanların bana saygısız davranmalarını istemiyorum. Peki realite ne? Saygısız davrandılar. O zaman yapabileceğim şey ne? Bari ben de ona...
Onlar gibi davranayım.
Evet. Bakın dikkat ederseniz bu şekilde refleksif davrandığımızda kendi değer ve idealimizden de biz de uzağa düşüyoruz.
Ve çözüme de ulaşamıyoruz. Yani o evet, anı kurtarıyoruz kendimizi.
Aynen. Ayrıca da bunu düşünce kısmında daha sonra bol bol konuşuruz. O adam belki de önümüze geçerken başka bir sebeple de geçmiş olabilir. Dalgın olabilir, hastası olabilir, acelesi olabilir, bir yere bir şey yetiştiriyor olabilir. Hani bu olasılıklar da var ayrıca. Yani özellikle ve kasten ben bu adamın önüne geçeyim de bunun işte geride bırakayım diye yapıyor da olabilir ama başka sebeplerle de yapıyor olabilir. Bizim tepkimiz daima onun özellikle ve kasıtlı başka bir şekilde davranabilecekken öyle davrandığı yönünde olunca da hani geriye misilleme yapmak dışında evet, bir şey kalmıyor.
Evet. Ama gördüğümüz kadarıyla değerli hocam hep böyle hani düşünen insan figürü vardır ya, hep insan düşünür. Ama aslında biz sadece düşünmüyoruz, sizin de anlattığınız evet, gibi. Biz çok fazla duygularımızla hareket ediyoruz. Bunun evet, ne kadarı bize lazım, ne kadarını baskılamamız lazım? Bu noktada söyleyebileceğimiz bir şey olur mu? Yoksa o evet, ana göre, olaya göre mi değişir?
Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani herkesin durup işte her duygumuzu, her düşüncemizi analiz etmemize gerek yok. Ama hayatımızda bir şeyler yolunda gitmiyorsa, iş hayatı, okul hayatı, aile hayatı, insan ilişkileri, kendimizi sıkıntılı hissediyorsak sürekli, işte gergin, huzursuz, ruhsal anlamda acı ve ızdırap çeken, hatta bunun bedensel yansımalarını yaşıyorsak, işte o zaman durup bunlara bakmamız gerekiyor. Burada ne var diye bir irdelememiz gerekiyor. Ve bunun ilk adımı da dediğim gibi duygulardan başlıyor. O duyguları yaşadığımız anlardan. Ve o duyguları yaşadığımız anlarda da yapmamız gereken şey, hani tiyatroda olur, projektör sahnenin bir yerini aydınlatır. Bizim yaşamımızda eğer bir tür hani Shakespeare'in bir lafı var, hayatı tiyatro sahnesine benzettiği, insanları da oyuncuya. Bizim o tiyatro sahnesindeki ne istiyoruz? Kendimizle ilgili, hayatımızla ilgili, çevremizle ilgili ne istiyoruz? Bizim projektörü kendimiz tutup o yöne doğru biraz çevirmemiz gerek. O yöne doğru çevirdiğimizde bambaşka şeyler göreceğiz. O bambaşka şeylerde bambaşka davranışları ve tepkileri getirir diye düşünüyorum.
Evet, aslında buradan şöyle bir sonuç da çıkabilir değerli hocam sizin ifadelerinizden. Olumsuz gördüğümüz duygular aslında bize çok şey öğretebilir. Eğer öğrenmeyi bilir, o projektörü doğru evet, çevirmeyi başarabilirsek. Evet. Doğru mu?
Kesinlikle, kesinlikle.
Değerli hocam, tabii bu bölümün, sizinle olan bölümümüzün şimdilik sonuna doğru yaklaşıyoruz. Birkaç dakikamız daha var. Sizden de birkaç cümle daha etmenizi elbette rica edeceğim ama anladığım kadarıyla biz duyguları henüz bugün bitiremedik. Daha aslında evet, üzerine konuşulması gereken çok şey var. Dilerseniz önümüzdeki programda kaldığımız tabii, yerden devam edelim tabii, ama tam nerede kaldığımızı da dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatarak öyle sonlandıralım dilerseniz evet, sohbetimizi.
Şimdi duyguları kullanmak derken, duygular istediklerimizi ve istemediklerimizi gösterir. İstemediğimiz kısmını görmekte hiçbir, dediğim gibi, çoğunlukla sıkıntımız yok. Asıl zorluk istediklerimizi, isteklerimizi, değerlerimizi, ideallerimizi fark etme anlamında duyguları kullanmak. Bu anlamda da zaten olumsuz duygular bizim hayatta en önem verdiğimiz değerleri içinde barındırır. İşte üzüntü bizim hayatta neye çok değer verdiğimizi gösterir. İşte korku kendimizi koruma, hayatta kalmaya ilişkin, yaşamaya ilişkin değerimizi yansıtır. Öfke çevremizi, kendimizi ve haklarımızı koruma değerimizi yansıtır. Dolayısıyla mesela utanç toplumla ilişki, bu toplumda nasıl bir insan olmak istiyoruz, nasıl bir yer almak istiyoruz, diğer insanlarla ilişkilerimiz nasıl olsun, bunu yansıtır. O kısmını görmemiz lazım.
Evet, önemli olan sadece bu duygunun ne olduğunu tanımlamak değil, aynı zamanda bu duygunun bize gösterdiği yönü görmüş olabilmek, onu görmeyi başarabilmek. Sanıyorum o gösterdiği, yani işaret ettiği yönü görürsek o zaman o duygularla daha kolay başa çıkarız. Sizin bu anlattıklarınızdan da benim kısaca çıkaracağım küçük özet bu olur değerli hocam naçizane. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
Ben teşekkür ederim.
Önümüzdeki hafta inşallah yine duygularla onun daha derinlemesine yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edelim hocam. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi.
Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa köşemizde telefon konuğumuzdu. Bugün duygulara kısa bir giriş yaptık. Duygu nedir? Özellikle temel duygular nelerdir? Bunları biraz tanımlamaya çalıştık. Hayatımızdaki önemini, özellikle duyguların görevlerini, işlevlerini anlamaya çalıştık. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi müzikle Güne Bakan sürüyor.
Öyle sevdim ki ben seni, tarifi yok hiçbir dilde. Dünyanın en mutlu insanı yaptın beni, en kötü günümde bile.
Öyle sevdim ki ben seni, tarifi yok hiçbir dilde. Dünyanın en mutlu insanı yaptın beni, en kötü günümde bile.
Seninle biz ikimiz mutluluğun resmiyiz, iki hayatımdasın. İki kişilik bir aşklar şehriyiz, bir ömür benimle yaşlanır mısın? Kendimi terk ederim, seni yarım bırakmam. Dört yanı aşk dolu yolumsun benim. Her saat, her dakika, her saniye kalbimdesin. Sen gözlerimin son adresisin. Kendimi terk ederim, seni yarım bırakmam. Dört yanı aşk dolu yolumsun benim. Her saat, her dakika, her saniye kalbimdesin. Sen gözlerimin son adresisin.
Aşk dediğin şey biraz kader, sen de benim kaderim oldun. Yanında uyandım her sabah, kollarında bir daha doğdum.
Aşk dediğin şey biraz kader, sen de benim kaderim oldun. Yanında uyandım her sabah, kollarında bir daha doğdum. Seninle biz ikimiz mutluluğun resmiyiz, iki hayatımdasın. İki kişilik bir aşklar şehriyiz, bir ömür benimle yaşlanır mısın?
Kendimi terk ederim, seni yarım bırakmam. Dört yanı aşk dolu yolumsun benim. Her saat, her dakika, her saniye kalbimdesin. Sen gözlerimin son adresisin. Kendimi terk ederim, seni yarım bırakmam. Dört yanı aşk dolu yolumsun benim. Her saat, her dakika, her saniye kalbimdesin. Sen gözlerimin son adresisin.
Thank you.
Atalardan Yadigar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Atalardan Yadigar köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Oğuzhan Aydın hocamız telefon hattımızda. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, hoş bulduk Sezen Hanım. Sizlerin aracılığınızla bizleri Türk dünyasının, Türkistan coğrafyasının ve Anadolu'muzun ve Balkanların her bir bucağında dinleyen gönüldaşlarımıza, hemşehrilerimize hürmetlerimi ve muhabbetlerimi arz ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. 1 Kasım yani dün 1958 yılında kaybetmiştik Büyük Usta Yahya Kemal Beyatlı'yı ve vefatının 63. yıl dönümünde bugün onu bir kez daha saygıyla, rahmetle anıyoruz. Sizin vesilenizle de biz de programımızda onun o değerli eserlerini ve hayatını bir kez daha dinleyicilerimize hatırlatmak istiyoruz. 20. yüzyılın en büyük şairlerinden biriydi Yahya Kemal Beyatlı. Siz neler söylersiniz hocam?
Şimdi Ankara'da da yine ezan bitti. Ezan-ı Muhammediye okundu, bitti. Bitince, size de bağlanınca hemen hafızama Yahya Kemal Beyatlı'nın Ezan-ı Muhammedi şiiri aklıma geldi, hafızama geldi. Onu saygıdeğer dinleyicilerle paylaşmak istiyorum Sezen Hanım, müsaadeniz olursa.
Buyurun hocam, ne demek, estağfurullah.
Diyor ki Yahya Kemal merhum, emri bülentsin ey Ezan-ı Muhammedi. Kafi değil sadana cihan-ı Muhammedi. Gök nura garg olur nice yüz bin minarelerden. Şahbal açınca ruhu revan-ı Muhammedi. Ervah cümleten görür o Allahu Ekber'i. Akseyledikçe arşa lisan-ı Muhammedi. Sultan Selim'i evveli rahmetmeyi feceli. Fethetmeliydi alem-i şan-ı Muhammedi. Üsküp'te kabri medare olsun bu nevi gazel. Bir tuhve-i bedi-i beyan-ı Muhammed'i. Yani diyor ki ey ezan, sen emirlerin en büyüğüsün. Senin sesine hiçbir ses dünyada kâfi gelmez. Ve her ezan okundukça, dünyanın her bir coğrafyasında, her bir muhitinde ezan okundukça, bütün ruhlar o ezanı işitir ve iman eder, imanlarını tasdik eder. Bunun neticesinde gökyüzünde bir şahbal açılır. Bu şahbal Muhammedi şahbaldır. Peygamberimizin gölgeliği açılır. Ve diyor ki keşke Yavuz Sultan Selim Han biraz daha fazla yaşasaydı da ezanı Muhammedi'yi dünyanın her bir tarafına götürseydi. Malum haliniz Osmanlı'nın fetih simgelerinden iki simgesi vardır. Biri İslam sancağıdır. Yani Türk'ün şanlı bayrağıdır. Bir diğeri de fethettiği yerde hemen günde 5 vakit ezan okunmaya başlar. Yavuz Sultan Selim de Osmanlı'da en çok fetih onunla nasip olmuştur. 8 yıldır hükümdarlığı, ömrü vefa etmemiş. Diyor ki keşke biraz daha fazla yaşasaydı da ezanı her bir tarafa götürseydi. Ve en son mısrasında da Üsküp'te yatan annesine hediye eder. Annesi Nakiye Hanım'dır. Yahya Kemal Beyatlı'yı yetiştiren, Yahya Kemal Beyatlı'nın hafızasında, hafsalasında ve bütün hayatının her deminde annesinden bahseder, annesinin öğretilerinden bahseder. Annesi Sezin Hanım ümmidir ama görgülü kadındır, gün görmüş kadındır Nakiye Hanım. Adeta bir nene hatundur, kara fatmadır, topal gülizardır. Balkanlar evladı Fatiha'nın topraklarıdır. Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884'te o gün Osmanlı toprakları içerisinde olan Üsküp'te, bugün Makedonya'nın başkenti Üsküp'te doğmuştur. Yahya Kemal daha tahsile başlamadan evvel, daha mektebe başlamadan evvel annesinin duygularıyla, düşünceleriyle, tefekkür ve tezekkür yapısıyla büyümüş. Yahya Kemal anlatıyor, diyor ki annem bana derdi ki oğlum, dünyada iki insanı çok sev. Biri Peygamber Efendimiz'i, bir diğeri de Sultan Murat Hazretlerini sev. Yani Sultan Murat Efendimiz'in biliyorsunuz mezarı nerede? Hemen Balkan topraklarında, Kosova'da. Onun için Sultan Murat orada vefat ettiği için o evladı Fatiha'nın topraklarında, Bosna Hersek'te, Makedonya'da, Kosova'da, yani Balkanlarda Sultan Murat çok seviliyor. Ondan dolayı bu iki isim etrafında annesi Nakiye Hanım Yahya Kemal'e dini ve milli terbiyeyi veriyor. Dini terbiye peygamberimizden murad edilir. Milli terbiye Sultan Murat'tan murad edilir. İşte şair Beçkovçalı Galip Bey'in yeğeni olan Nakiye Hanım aynı zamanda oğluna bildiği ilahileri öğretir. Onu Müslüman Osmanlı geleneğiyle yetiştirir. Adeta Yunus'un ilahileriyle büyütür. Meşhur Ahmediye ve Muhammediye'yi okur. Onları anlatır. Ve Yahya Kemal bu ortamda pişer. Annesinin otağında, ocağında adeta büyür, tam manasıyla tekamül eder. Ondan sonra mektebe başlar. Demek ki burada en büyük bize, bugünün insanına tavsiyemiz nedir? Bir Yahya Kemal yetiştirebiliyorsak, Yahya Kemal'i yetiştiren bir annedir. Hani şey diyor ya merhum Neşet Ertaş Usta, onun da ölüm yıl dönümüydü. Diyor ki bir insan var, bir de insanoğlu var. O her bir insanoğlu bir annenin evladı. O annenin evladı olabilmek çok önemli. Onun için biz hanımlarımızı çok iyi yetiştirmemiz lazım. Bir medeniyeti doğuran, bir milleti en iyi bir şekilde yetiştiren, adeta ayaklarının altına cennet serilen annelerimizdir. Başta Yahya Kemal Bey adlının annesi olmak üzere bütün geçmiş annelerimize de ne diliyoruz? Rahmet diliyoruz. Evet. Yahya Kemal Bey adlı büyük bir mütefekkir, büyük bir şair, büyük bir yazar. Aynı zamanda Yahya Kemal'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde defalarca milletvekilliği var. Aynı zamanda büyük elçilikleri var. Mesela Pakistan nezdinde, Pakistan devleti nezdinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk büyük elçisidir Yahya Kemal. Beyatlı 1947'de Pakistan büyük elçisi olmuştur. Aynı zamanda Varşova'da, Madrid'de, Lizbon'da orta elçilik sıfatıyla çalışmıştır. Bunun yanı sıra Türkiye'nin Şanlıurfa'sından Yozgat ve Tekirdağ, İstanbul mebusluğu vardır Yahya Kemal Beyatlı'nın. Yahya Kemal Beyatlı adeta mütefekkir dediğimiz, münevver dediğimiz bir şahsiyettir. Biz Türkçenin tadını Yahya Kemal'in şiirlerinde görüyoruz.
Evet.
Biz Türk dilinin bayraklaşmasını Yahya Kemal'de görüyoruz. Yahya Kemal Beyatlı diyor ki, Türkçe ağzımda öz anne sütüm gibidir. Türkçe bizim ağzımızda adeta öz anne sütü gibi olmalıdır. Bakın Ahmet Yesevi Hazretleri şiirlerini Arapçayla ve Farsçayla yazmış olabilirdi, yazabilirdi de. İki dile de hakimdi. Ama benim annemin dili Türkçe, benim ana dilim Türk dilidir dediği zaman bütün şiirlerini Türkçe kaleme aldı. Türkçenin önemini vurguladı. Niye Ahmet Yesevi'den örnek verdim Sezin Hanım? Ahmet Yesevi'nin Anadolu'da gündeme gelmesini sağlayan şahsiyet Yahya Kemal Beyatlı'dır. Profesör Doktor Mehmet Fuat Köprülü'ye der ki, Mehmet Fuat Köprülü Batı üzerine araştırma yapmak istiyordur. Der ki Batı üzerine araştırmayı bırak. Esas bizim milli kimliğimizi oluşturan ve Anadolu ile Balkanların Müslümanlaşmasını sağlayan Ahmet Yesevi Bey'den, Ahmet Yesevi'den bahset, onu araştır ve bunun üzerine Profesör Doktor Fuat Köprülü de Türk Edebiyatı'nda İlk Bu Tasavvuflar adlı kitabında Ahmet Yesevi ile başlar. Yunus Emre ile devam eder. Yahya Kemal Beyatlı bizim Türkçemizin bayrak şairidir. Yahya Kemal'in şiir görüşü dil mükemmeliyetiyle musikiye dayanır. Ona göre şiir alalade cümlelerden değil nameden meydana gelmelidir. Veya zihni bir okumadan çok sesle okumaya muhtaçtır. Mısra bir name gibi olmalıdır. Bunun için de diyor, kelimelerin kulakla seçilmesi ve mısradaki yerlerin bulunması gerekir. Bu düşünce şairi kaleme, kelime seçiminde ve mısranın kompozisyonunda birçoklarında aşırı terakki edilmiş bir titizliğe sürüklemiştir. Yahya Kemal titiz bir şairdir. Adeta hakikaten şiirlerinde biz kelimelerin rakt ettiğini görürüz. Onun Süleymaniye'de bayram sabahı zirve bir şiirdir. Biz Süleymaniye'de Sezin Hanım bayram sabahını okuduğumuz zaman adeta kendimizi bir bayram sabahı namazında, bir bayram namazında o Mimar Sinan'ın ulvi eseri Süleymaniye Camisi'nde hissederiz. Evet. Adeta kelimeleri konuşturur, adeta kelimeler yaşar. Hem musikiye bürünür, hem yaşama üzerine kurulur. Der ki, artarak gönlümün aydınlığı her saniyede, bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de, kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 9 asrında bütün halkı, bütün memleketi, yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan, kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan, gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir, duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Bir geliş var, ne mübarek, ne garip alem bu, hava boydan boya binlerce hayaletle dolu, her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir, o seferlerle açılmış nice yerlerdendir. Tabi şiir devam ediyor, evet. Ama çok önemli mesaj içeren, bize tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi anlatan ve geçmişle gelecek kuşak arasına bir köprü kuran Yahya Kemal şurada ne de güzel ifade ediyor. Diyor ki, ordu milletlerinin en çok dövüşen ensarpı, adamı sevdiği Allah'ına böyle bir yapı, en güzel mabedi olsun diye en son dinin, budur öz şekli hayal ettiği mimarinin, görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi, seçmiş İstanbul'un ufkunda bu kutlu tepeyi. Görebiliyor musunuz? Anlayabiliyor muyuz? Ordu milletlerin en dövüşken, en sarpı milletini, Türk milletini, Necip Türk milletini, Türkistan'dan Anadolu'ya 1064'te gelen ve Anadolu'da bir mühür vuran, bir Türkistan devleti kuran ve dünyanın her bir tarafına Selçuklusuyla, Osmanlısıyla ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'yle dünyanın her bir tarafına adaleti ve merhameti götüren bir milletin mensubu olmaktan şeref duyuyoruz. Yahya Kemal de bunu en güzel bir şekilde şiirinde terennüm ediyor.
Evet,
hani diyordu ya şair, Allah Allah deyip indik Tanrı dağından, ruhumuzu kandırdık Orhun ırmağından, bu kaynaktan içenlerin yürekleri tunç olur, Türk'e kafa tutanların sonuçları korkunç olur. Bizim medeniyetimiz devlet evet müddet medeniyetidir. Devlet evet müddette şairlerin şiirlerinde her zaman rastladığımız önemli bir darb-ı meseldir, önemli bir minvaldir ve bizim bayrağımızdır. Diyor ki şiirinin devamında, ulu mabet seni ancak bu sabah anlıyorum, ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Biz İslam'ın varisleriyiz, biz Türkistan medeniyetinin varisleriyiz ve burada mimariden bahsediyor. Süleyman Çelebi 87 yaşında ustalık eseri Selimiye Camisi'ne başlamış ve 97 yaşında o camiyi bitirmiş. Bu ideali, bu ruhu görüyor musunuz? Demek ki bizim geleneğimizde ve kültürümüzde yılmak yok. Bizim geleneğimizde ve kültürümüzde asıl olmak yok. Bizim geleneğimizde ve kültürümüzde bütün bireylerimiz 7'den 77'ye, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla, herkesin bir diriliği vardır, bir ruhu vardır, bir heyecanı vardır.
Evet.
Yeri gelir mimaride bunu görürüz. Yeri gelir bunu şiirde görürüz. Yeri gelir bunu musikide görürüz. Musikinin, mimarinin, şiirin birleşmiş hali Türk İslam medeniyetinin göstergesidir.
Oğuzhan Hocam, çok özür dileyerek sözünüzü valla kesiyorum. Son dakikamıza girdik. Son cümlelerinizi rica edeceğiz değerli hocam.
Evet, bunu da Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirlerinde görüyoruz. Biz Yahya Kemal Beyatlı'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Onun eserleri hem gönüllere mühür vurdu, hem de eserleri talebesi merhum Türk Edebiyat Tarihi'nin yazarı Nihat Sami Banarlı tarafından kitaplaştırıldı. Yoksa Yahya Kemal şiirlerini bir kitap halinde toplamamıştı. Kendisi müstakil olarak yazmıştı. Talebesi olan Nihat Sami Banarlı 10 eserini kitap haline getirdi. Bunlardan biri Kendi Gök Kubbemiz, bir diğeri Eski Şiirin Rüzgarıyla. O rüzgar her daim devam ediyor, devam edecek. Çünkü Yahya Kemal, insan odur ki bırakmalı bir eser, eser bırakmayanın yerinde yerler eser diyor ustalar.
Evet.
Yahya Kemal de mühür vurdu, ulu mabette karıştım vatanın birliğine dedi. Çok şükür Allah'a gördüm bu saatte yine yaşayanlarla beraber bulunan ervahı. Ervahlarla, ruhlarla, meleklerle insanları mütemmimcüz haline getirdi ve bizim Türk İslam medeniyetinin en büyük şiirini, en büyük şiir kültürünün mührünü vurdu.
Hocam eğer çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
Şunu söyleyip bitiriyorum.
Buyurun hocam.
Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirlerini bir tarafa bırakırsak, Yahya Kemal Beyatlı diye birisi yaşamamış olarak görürsek, Türk İslam edebiyatının temeli sarsılır. Onun için Yahya Kemal Beyatlı, Türk İslam edebiyatına mührünü vuran etsiz şahsiyettir. Kendine bu vesileyle Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Biz de sizi sevgi ve saygılarla uğurluyoruz. Sesinize, nefesinize, soluğunuza sağlık.
Sağ olun, dur ben.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Oğuzhan Aydın hocamız Atalardan Yadigar köşemizde bizlerle birlikteydi. Yahya Kemal Beyatlı'yı vefatının 63. yıl dönümünde saygı ve rahmetle bir kez daha anıyoruz. Ve böylelikle Güne Bakan'ın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Güne Bakan.